Fanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 1. Kaset 2. Yüz Sayfa 27 Geldiğin gibi yorgunluktan, açlıktan, şu kayığında öl de, ondan sonra da şeyh adamlarını göndersin de beni öldürsün, öyle mi? Emir Selahattin beni gördü, o yüzünü gördüğü insanı bir an görse bile bir daha unutmazmış. Beni sonradan istese de her zaman öldürtebilirdi. Niçin öldürtmedi? Geçitte de isteseydi beni öldürtebilirdi. Muhafızlarına öldürmeyin diye niçin emir verdi? Emir vermeseydi o anda adamları beni kalbura çevirir derdi. Sen onu öldüremediğin için. Şimdi beni seni öldüremediğim için mi bırakıyorsun? Hayır, sen benim yakın akrabam olduğun için. Şimdi Baytar'ın teknesiyle seni kasabaya götüreceğim. Kasabada da Emir Selahattin'e gidecek hale getireceğim. Kaşlarını çatan Süleyman, iyi yaparsın dedi. Sağ olasın kumandanım. Şimdi beni iyi dinle çocuk. Emir Selahattin yakında Mekke'yi Medine'de krallığını ilan edecekmiş. Neredeyse bugün yarın. Şeyh onun kral olmadan öldürtecek. Emir'in kral olunca değişeceğini, başını kestireceğini de biliyor şeyh. Motoru çalıştıran Baytar onları bekliyordu. Onları uğurlayanlar arasında Ağa Efendi, Melek Hatun, doktorlar, Deng Beyjali, ötekiler de vardı. Süleyman uğurlamaya gelenlerin teker teker ellerini sıktıktan sonra tekneye bindiler. Poyraz'la Süleyman yan yana oturdular. Konuşacakları o kadar çok şey vardı ki kasabaya çabuk varacağız diye korkuyorlardı. Kimi zaman da dümeni Poyraz alıyor, Süleyman'ın yanına Baytar oturuyordu. Kasabaya çabuk vardılar. İner inmez bir yere uğramadan da terziye gittiler. Süleyman'a İngiliz kumaşına lacivert bir giyit aldılar. Gömlekler, çizme, ayakkabı da aldılar. Giyit Süleyman'ın bedenine tıpatıp uydu. Süleyman, Poyraz'ın kendisine bir giyit aldığından dolayı çok sevindi. Bir de gerçekten çok da güzel bir bavul aldılar. Aldıkları bavula koydular. Heybe, torbalar hep Süleyman'ın ellerindeydi. Eşyalarını kimseye taşıtmıyordu. Sonunda dövüş çekiş, Baytar Heybe ile bavulu onun elinden aldı. Lokantaya girdiler, yemeklerini yediler. Poyraz İstanbul'a giden vapurun gününü, saatini biliyordu. Vapur geldi, açıkta durdu, kayıklar yolcuları aldı, getirdi. Süleyman gözleri yaşarmış, Poyraz'ım dedi. Keşke bütün insanlar senin gibi olsalar. İnsan canını, her şeyini sana güvenebilir. Poyraz, tüh dedi, senin kayığı unuttuk. Onu birilerine ver dedi. Kucaklaşarak ayrıldılar. Bu sefer Yıldız Poyraz'la birlikte geldi. Bulutlar adanın üstüne göz gözü görmez bir karanlık örttü. Dört bir yandan ılık yerler esti. Yerlerin arkasından seyrek kocaman damlalar düştü. Yoğun bir toprak kokusu sardı dört bir yanı. Kokular içinde insanı sevinçten uçuran, başını döndüren, bin yıllık cenneti bir anlık da olsa insanın yüreğinin köküne oturtup onu tadılmamış mutluluklara, yaşanmamış, görünmemiş dünyalara, renklere alıp götüren, belki de tek kokudur yağmur başlarken aldığımız koku. İri seyrek damlalar toprağa pat pat diye düşerken, Poyraz Musa kendisini merdivenleri nasıl indiğini bilmeyerek dışarıya attı. Toprak kokusunun içine daldı. Kamışlığa kadar yürüdü, döndü, biraz durup düşündükten sonra Zehra'ların evinin önünden geçti. Merdiveni ayağına atacakken geriye döndü. Denizin kıyısına indi. İçine gün doğmuştu. İçi apaydınlıktı. Karanlıktayken ışıklar içinde yüzüyordu. Ayakları yerden kesilmişti. Yağmur hışımlayıncaya kadar böylece aydınlıklar, sevinçler, mutluluklar, sarhoşluklar içinde yürüdü. Gökte bulutlar kaynaşıyor, ortalık gittikçe kararıyordu. Birden adayı sarsan bir gök gürültüsü koptu. Şimşekler çaktı, yıldırımlar sağıldı. Dünya bir kararıyor, bir gözün bakamayacağı kadar ışıklar içinde kalıyor, ardından da kurşun geçirmez bir karanlığa gömülüyordu. Bir süre sonra gökyüzündeki gümbürtülerle birlikte yağmur kapkaranlık yağmaya başladı. Yağmur başlar başlamaz da Poyraz suya batmış çıkmış gibi oldu. Bir yandan gök gürültüleri, bir yandan durmadan çakan şimşekler, bir yandan patlayarak sağılan yıldırımlar, bir yandan da beşik gibi sallanan ada. Poyraz kendi yöresinde birkaç kez döndü, sonra bacakları onu aldı, Zehra'ların evinin merdivenine götürdü. Kapı açıktı, bir iki basamakta çıktı, yüreği hop etti, çözüldü, geriye döndü, kıyıya indi, yukarıya yürüdü. Çılgınlar sağdan soldan, önden arkadan bindiriyor, dalgalar kabarmış, bir insan boyu yükselmiş. Poyraz ne kadar kıyıya çekilse, kiminde de deniz dizlerine kadar geliyordu. Zehra onu iri yağmur damlaları düşer, toprak kokar, başını döndürürken Girit'te de toprak böyle kokardı. Poyraz'ın kendisini dışarıya attığını, sarhoş gibi yalpalayarak merdivene geldiğini, hemencecik de çarpılmışçasına geriye döndüğünü, yağmur hışımlayınca da gene merdivenlere yumulmuş, iki büklüm olmuş yürüdüğünü, dört basamak çıktığını, orada durduğunu gördü. Hem seviniyor hem de üzüntüden deli oluyordu. Yağmur gittikçe bindiriyor, Zehra kapıdan pencereye, pencereden kapıya koşuşup duruyordu. Ne oluyor Zehra, ne oluyor kızım? Gökler çatladı baba, gökler delindi. Gökten öyle bir sel akıyor ki ırmaklar boşanmış dersin. Ortalığı düpedüz bir karanlık çökmüştü. Üst üste çakan şimşekler, ard arda düşen yıldırımlar, her çakışlarında göğü paramparça ediyor, her parça mavi bir ışık topu olarak tan gümbürtüyle denize gömülüyor, mavi ışık parçaları denizin üstünde kayarak uzaklara akıyordu. Ve deniz gürlüyor, ada sallanıyordu. Poyraz boynunu içine çekmiş, yumulmuş, denize dizlerine kadar girmiş, sarı damarlı kayaya kadar gidiyor, kayada bir adım kala dönüyor, dönerken de başını kaldırıyor, Zehra'ların kapısına bakıyordu. Bir de evin tam önüne gelince bir anlık duruyor, başını kaldırıyor, önce kapıya ardından da pencereye bakıyor, sarı ışığın tam ortasında Zehra'nın karartısını görüyor, yürüyüşünü sürdürüyor, yağmurun sesi, denizin patlayışı, göklerin gümbürtüsü birbirine karışıyor, ada dümeni bozulmuş bir gemi gibi başını almış, oradan oraya vurarak gidiyordu. Dur Zehra, dedi ağa efendi. Korkma Zehra, bu ada batmaz. Ada küçük bir adaya, korkma. Şimdiye kadar hiçbir adanın battığı görünmüş değildir. Korkma kızım, gel otur yanıma. Zehra ister istemez gitti, babasının yanına oturdu. Boynunu içine çekip omuzlarını dikti. Yüzü kıpkırmızıydı, ter içinde kalmıştı. Gündüz olsaydı, ağa efendi, kızının yüzünü böyle darmadağınık görseydi, onun başına kötü bir hal geldiğinden korkardı. Bereket versin, lambanın sarı ışığında kızının yüzünü o kadar iyi seçemiyordu. Zehra'nın yüreği yüzünden de beterdi. Ölecek diyordu, ölecek. Benim yüzümden ölecek. O ölürse ben de yaşar mıyım? Ben de onun arkasından bir gün bile yaşayamam. Babasının yanından kalkıp pencereye de, kapıya da gidemiyordu. Şimdi şuradan kalkmalı, yağmurun, yıldırımların, parça parça denize düşen göklerin, şimşeklerin altına düşmeli, kim ne derse desin, onun yanına varmalı, onu kucaklamalı, koluna girmeli, alıp evine götürmeli, soyundurup yatağa yatırmalı, sabaha kadar da baş ucunda beklemeli. Ya babası bunu görürse, Girit'e gitme umudunun söndüğünü anlarsa, yüreğine inmez miydi? Babasının yanında gerile gerile neredeyse kas katı kesilecekti. Yüreği de küt küt atıyordu. Birden hiç düşünemez oldu. Ayakları onu aldı, pencereye götürdü. Yağmur daha da hızlanmıştı. Gökyüzünde, uzaklarda, yakınlarda her an patlıyor, gürlüyordu. Poyraz iki büklüm olmuş, ayakları birbirine dolanarak, sendeleyerek yürüyordu. Zehra ayakta duramadı, oradaki sandalyeye çöküverdi. Bu sırada da yanına Nesibe geldi. Kalk, kalk da ağlamayı kes. Babam kalkar da dışarıya bakarsa, onu görüp her şeyi anlarsa, şimdiden anlamış gibi ya, ikircilikli, her şeyi öğrenir, öğrenir öğrenmez de hık deyip canını çıkarsa ya. Bir mendille gözlerinin yaşını sildi. Kalk, babamı öldürmeyelim. Babam ölür, biliyorum. Baksana ona, o da ölecek. Birine haber versek de, sana da, ona da bir şey olmaz. Kara sevdanın böylesinden ölen yok. Uzun uzun yaşayan çok. Sen ne söylüyorsun? Haydi kalk. Korkma kızım, yağmur şimdi diner. Bizim Girit'te de yağmurlar böyleydi. Tam bu sırada da bir şimşek olanca gürültüsüyle patladı, evin içine gözleri kamaştıran bir ışık doldu. Şimşeğin patlaması, ışığın evin içine dolmasıyla Ağa Efendi bile koltuğundan sıçradı. Sabah oldu, gün ağardı, yağmur daha dinmedi. Göğün çivisi çıkmıştı, yağmur gökten ırmaklar gibi indiriyordu. Zehra dayanamadı, kapıya fırladı. O kapıyı açar açmaz da yakınlarda bir şimşek çaktı, ortalığa gün ışığından daha keskin bir ışık çöktü. Yürüyen Poyraz'ın yüzünü bile o aydınlıkta gördü. O tuvana delikanlı bir çocuk kadar küçülmüştü. Geldi, babasının yanına çöktü. Sanki son soluktaydı. Yüzü gerilmiş, dudakları seyiriyordu. Kızım korkma, bir şey yok, adaya bir şey olmaz. Hep böyle korkacaksan buradan bir şehre gideriz. En büyük şehirlerde, en güzel yerlerde yaşarız. Zehra can havliyle, hayır baba dedi. Biz adalıyız. Bizim adamız dünya kadar da olsa gene ada değil miydi? Ben buradan korkmuyorum. Sesi ağlamaklıydı. Yağmur yağıyor baba, görünmemiş bir yağmur. Gökyüzü suya kesmiş, sel olmuş akıyor. Gökyüzü hepten sel olacak, üstümüze akacak baba. Nuh tufanında böyle yağmur yağmadı mı baba? Yağdı dedi Ağa Efendi, ama böyle değil. Irmaklar, denizler sel oldu da dünyanın üstü boşaldı. Yakında durur bu yağmur, yaz yağmurudur. Bir hışımla gelir, bir hışımla gider. Gitmiyor baba, gideceğe de benzemiyor. Ben ne yapayım şimdi baba? Ne yapayımı ağzından kaçırdığına üzüldüğü koltuğa yumuldu. Başını göğsüne indirdi. Ağa Efendi güldü. Uzandığı saçlarını okşadı. Sen çocukken de böyleydin. Yağmurdan korkar, şimşekler çakar, yıldırımlar düşer. Yağmurun sesi gürülderken yanakların kıpkırmızı, saçın başın darmadağın gelir koynuma sokulurdun. Korkmuyorum baba. Haydi in uyuyalım. Zehra hemen ayağa fırladı. Öylesine sevindi ki neredeyse yüreğine inecekti. Ağa Efendi telaşlandı. Bu kızlara böyle ne oluyor diye düşündü. Altı üstü bir yağmur. Hemen uyur unuturum baba dedi Zehra. Ağa Efendi biraz ayakta durdu. Sonra da çabucak odasına yöneldi. Kapıyı kapattı. Zehra da pencereye koştu. Pencereyi açtı. Yağmur daha bindiriyordu. Baktı, baktı. Karanlıkta kimseyi göremedi. Sert yağmurun çılgını içeriye kadar vuruyordu. Zehra'nın göğsü su içinde kaldı. Boyuna, pencereden içeriye çılgınlar vuruyor. Zehra olduğu yerde kıpırdamadan duruyordu. Karanlıkta çınarların dibine kadar vuran dalgaları, çınarların karartısını bile göremiyordu. Uzak göklerde bir gök gürledi. Ardından biraz sonra bir şimşek çaktı. Göğü yardı, geldi. Adanın tepesinde bitti. Bu sırada da Zehra Poyraz'ı görür gibi oldu. Ard arda gökler gürledi, şimşekler çaktı, ortalık gündüz gibi oldu. Zehra Poyraz'ı gördü. Dizlerine kadar denizin içinde durmuş, yumulmuş bir topak kalmış, adım atmaya çalışıyordu. Zehra yanında duran Nesibe'ye ölecek dedi. Nesibe ne yapalım diye sordu. Ben gidiyorum, çıt çıkarmam, lambayı söndür, yorganın altına yastığımı koy, o ölürse ben de yaşayamam. Biliyorum dedi Nesibe, çabuk git. O çıt çıkarmadan merdiveni inerken bunları babam duyarsa o da yaşayamaz. Kızını gurbet ellerde bırakıp da Girit'e dönebilir mi babam? Bu adam ölürse Zehra da ölür diye düşünüyordu Nesibe. Nesibe gitti, yatağa oturdu, karanlıkta analarını düşünmeye başladı. Anama benziyor Zehra dedi. Babama bir görüşte aşık olmuş, bir daha da hiç görmemiş. Girit'in en güzel kızıymış. Babası da çiftlikler sahibi bir beymiş. Bir gün bohçasını almış, gizli yollardan 3 gün yürüyerek bizim konağa gelmiş, dış merdivenin üst basamağına oturmuş, babam onu görmüş, yanına oturmuş, hoş geldin demiş, hoş bulduk, babama düğürcüler gönder de beni sana istesinler demiş. Ayağa kalkmış, babam da kalkmış, anam öyle yapmış ya, Zehra ne yapacak? Zehra karanlıkta el yordamıyla kıyıya indi. Kıyıda durdu. Kulak kabarttı. Yüreği küt küt atıyordu. Bir yerlerden ayak seslerinin gelmesini bekliyordu. Yağmurun kabarmış dalgaların sesinden başka ses duyamadı. Ah, şimdi bir şimşek çaksa diye düşündü. Tam üstünde gök çatladı, çatırdadı, göz gözü görmez oldu, arkasından da şimşekler çaktı. Çınarların ışık içinde kaldı. O anda yanda Poyraz'ı göremedi. Arkasına döndü, üçüncü şimşekte yürümeye çalışan karartıyı gördü. Oraya koştu, karartıya sarıldı. Poyraz tir tir titriyor, dişleri de birbirine çarpıyordu. Çakıl taşlarının üstünden onu uçururcasına aldı, şimşekler üst üste çakıyor, gökler gürlüyor, deniz uğulduyordu. Poyraz'ı evine getirdi. Buraya kadar da Poyraz'ı nasıl getirdi, merdivenleri nasıl çıktılar, Zehra onun orasını hiç bilemiyor. Bir bildiği, onları merdivenin başında Lena'nın elinde gemici feneriyle karşıladığıydı. Lena ana dedi Zehra, ölüyor, ölüyor dedi. Yanındaki koltuğa çöktü. Lena Poyraz'ı aldı, yatak odasına götürdü, soydu. Havlularla onu sile sile bir iyice kuruladı, yatağa yatırdı, üstünü örttü. Poyraz daha titriyor, dişleri de çarpıyordu. Lena çay yaptı, süt kaynattı. Poyraz'a üst üste çay verdi, bol bol süt içirdi. Poyraz'ın titremesi, dişlerinin takırdaması yavaşlar gibi oldu. Zehra odaya girdi, Poyraz'ın ayak ucunda oturdu. Gözlerini de Poyraz'ın kapalı gözlerine dikti kaldı. Neden sonra eğildi, elini Poyraz'ın alnına koydu. Sonra eli yavaş yavaş saçlarına gitti, okşadı. Poyraz gözünü açtı. Bir an hiçbir şey anlayamadı. Saçını okşayanı Zehra'ya benzetti, gözlerine inanamadı. Göz göze geldiler, Zehra dayanamadı, elini çekti. Arkasına döndü, odadan çıktı, merdivenlere gitti. Kapıyı nasıl buldu, merdivenlerden nasıl indi bilemedi. Yağmur daha göklerden ırmaklar bentlerini yıkmış gibi yağıyordu. Evlerine geldi, Nesibe onu kapıda, elinde gemici feneriyle bekliyordu. O kadarcık yolda suya girmiş çıkmış gibi olmuştu. Nesibe de ondan beterdi. Onun da cıcığı çıkmıştı. Evlerinden Poyraz'ın evine kadar mekik dokumuştu. Bereket versin ki babası başını yastığa korkomaz uyumuştu. Zehra Nesibe'nin kulağına ağzına yaklaştırdı. Duyulur duyulmaz bir sesle ölmedi dedi. Nesibe haydi odamıza gidelim dedi. Babam derin uykularda. Kulağının dibinde top patlasa uyanacak gibi değil. Odalarına gidip soyundular, çifte havlularla kurundular, geceliklerini giyip yataklarına karşılıklı oturdular. Zehra, yağmurun altında yürüyen adamın gecenin karanlığında bir türlü göremediğini, ayak seslerini o kadar dinlediği halde duyamadığını, üst üste şimşekler çakınca onu ancak görebildiğini söyledikten sonra olanı biteni en ince ayrıntısına kadar anlattı. Mutlulukla dolup taşıyordu. Bundan sonra da babalarını konuştular. O burada ne pahasına olursa kalmayacaktı. O güzel, büyük şehirler durduğu halde ille de ada diyerek gelmiş, bu küçük, bomboş adaya yerleşmişti. Bir de çiftlik almış, hem de soylu atlar yetiştirmek için. O kadar da para vererek. Çiftliğin tapusu geldiğinde de o kadar çok sevinmişti ki, sevinçten dışarıya çıkmış, gece sabaha kadar dışarıda dolaşmıştı. Yakında da İsmail'i çiftlik kahyası yapacaktı. Sabah oldu, uyandılar. Musa Kazım Ağa Efendi de uyanmış, pencerenin önüne oturmuş, yukarıdan bir perde gibi inen yağmurun arkasından kabarmış denizi hayal meyal görüyordu. Kızlar kalktılar, yıkandılar, ocağı yaktılar, çaydanlığı sütü ocağa koydular, babalarına vardılar. Sabahın şeriflerin hayırlı olsun baba, dediler. Ağa Efendi, dün geceden bu yana yağmur yağmur, ben ömrümde böyle yağmur görmedim, dedi kızlarına bakarak. O kadar çok şimşek çaktı, o kadar çok yıldırım düştü ki gök bir ateş topu oldu, bin parçaya bölündü. Hepsi birden yere düştü sandım. Ne yapayım, uyudum. Sen hep böyle yaparsın baba. Sürgün haberi geldiğinde de 3 gün 3 gece yataktan çıkmamasıya uyumuştun. Duymuyor musunuz sellerin sesini? Gece bir ara uyandım, gök gürültüleri, çakan şimşekler, düşen yıldırımlar, yağmurun sesi hepsi birbirine karışmış. Adayı kökünden koparmışlar, almışlar götürüyorlar sandım. Sizin odanıza koştum, soluğunuzu dinledim, çocukluğunuzda olduğu gibi mışıl mışıl uyuyordunuz. Kapı çalındı, Bu saatte gelen kim ola diye merak ettiler. Zehra çarçabuk gitti kapıyı açtı. Gelen Lena anaydı. Zehra onu görünce sallandı. Yüzü sapsarı kesildi. Başı döndü. Kapıya tutunmasa düşecekti. Poyraz'a bir şey mi oldu diye soracaktı ya, soracak halde değildi. Her şeyi anlayan Lena gülerek, ''Baban uyandı mı kızım?'' diye sordu. ''Poyraz Musa onu kahvaltıya çağırıyor.'' ''Uyandı.'' dedi Zehra derin bir soluk alarak. ''Buyur ana, babam içeride, dışarıyı seyrediyor. Ömrümde böyle bir yağmur görmedim.'' diyor. Lena onun kulağına yavaşça, ''Çok korktum, ölüyor sandım. Sen olmasaydın ölürdü. Sen olmasaydın onu kimse eve getiremezdi. Onun yağmur altında denizin içinde yürüdüğünü kim ne bilecek? Oğlusu yağmur altında, sizin evin önünde, denizin içinde yürümeyi seviyor. Sen alıp getirmesen o denize düşerdi. Denizde alır götürürdü onu. Ölüsünü de göremezdik. Balıklar onu yerlerdi. Kemiği bile elimize geçmezdi.'' Lena öylesine yavaş fısıldıyordu ki Zehra onun söylediklerinin yarısını ancak zar zor duyabiliyordu. ''Zehra, kim o gelen?'' diye seslendi ağa efendi. ''Ağa efendi, efendina benim Lena.'' Ona doğru yürüdü, yürürken de arkada kalan Zehra'ya döndü. ''İyi'' dedi, ''çok iyi.'' ''Seni ağa efendi, efendinam, Poyraz sabah kahvaltısına çağırıyor. Bana bu şerifi bağışlarsa çok mutlu olacağım diyor. Kahvaltı yapmışsa da gelsin bir kahvemizi içsin diyor.'' Lena Rumca konuşurken daha hoş oluyordu. ''Hemen geliyorum. Sağ ol Lena. Kahvaltı yapmadığımı söyle Poyraz oğluma.'' Kızlara döndü. ''Poyraz Bey benimle bir şey konuşacak herhalde. Kusura bakmayın, gitmeliyim. Güle güle baba.'' Babaları merdivenden inerken kızlar karşı karşıya durmuşlar. Gül ha gül ediyorlardı. Kahvaltı sofrasında her şey vardı. Bir tek kuş sütü eksikti. Kahvaltıdan sonra ağa efendi, ''Bir buçuk iki yıldır bu kadar zengin bir kahvaltı sofrasına oturmadım.'' dedi. Poyraz bu sözlere karşı ne söyleyeceğini şaşırdı. Ona birkaç kez ''Sağ ol, sağ ol'' dedi. Lena Rumca çok güzel sözler söyledi. Ağa efendiye soyluluğunu gösterdi. Hem de fazlasıyla. Kuşluğa kadar oturup konuştular. Poyraz sonunda ''Efendim'' dedi. ''Sizi rahatsız etmedim inşallah.'' Ağa efendi ''Estağfurullah'' dedi. ''Efendim, sizin Girit'e gitmeniz için bir şeyler düşündüm. Söyle oğlum.'' ''Türkiye'ye 1,5-2 yıl önce geldiniz öyle mi?'' Yumuşak, tatlı bir sesle gülümseyerek. ''Gelmedim evladım, sürgün edildim.'' ''Evet efendim, sürgün edildiniz. O gün bugündür beklediğiniz haber gelmedi değil mi?'' ''Gelmedi. Yalnız nereye gelsin? 3-5 aydan daha çok bir yerde oturamadım ki beni bulabilsinler. Geldim geleli bir adresim olmadı ki.'' ''Adanın adresini göndermedik mi?'' ''Gözden ırak olan gönülden de ırak olmaz mı?'' ''Hem olur hem olmaz. Adamına bakar.'' ''Doğru ama benim başka bir düşüncem var. Belki de bu düşüncem işe yarar diye düşündüm.'' ''Nedir o?'' ''Efendim, Urfa'da milli mücadelede bizim kumandanımız vardı. Şimdi mebus. Mustafa Kemal Paşa'nın da yakını. Beni çok sever, itimat ederdi. Onun vasıtasıyla Yunan sefarethanesine gider. Orada sefirle görüşürüz. Belki de şimdilik tek yol bu.'' Ağa efendi çok sevindi. Sevincinden kuş olmuş uçuyordu. ''Bu iş oldu, oldu, oldu.'' diye heyecanlandı. Ayağa kalktı. ''Oldu, oldu.'' dedi, oturdu. Derin derin soluk almaya başladı. ''Demek ki evime, memleketime, dostlarıma, dağlarıma, denizime, atlarıma tez günde kavuşacağım.'' O kadar heyecanlıydı ki kendini tutamadı. ''Siz de bizimle geleceksiniz.'' dedi. Dediğine pişman oldu. ''Gelirsiniz, güzel Girit'i görür, geriye dönersiniz. Bir insan bu dünyada yaşadım diyecekse Girit'i görmeden ölmemeli. Haydi sağlıcakla kalın, ver elini Girit.'' Merdiveni hızla indi, koşarak evine soluk soluğa geldi. Daha yukarıya çıkmadan ''Kızlar, kızlar'' diye bağırdı. ''Kızlar çabuk gelin, belki Girit'e yakında döneceğiz.'' Kızlar merdiveni paldır küldür inerek kendilerini babalarının yanında buldular. ''Ankara'ya, Yunan sefaretine gidiyoruz. Allah Poyraz Bey oğlumdan razı olsun. Ali de mürüvvetini ondan esirgemesin. O düşündü bunu. Ben sefirle Yunanca konuşurum. Benim Yunancamı duyan sefirin isterse yüreği taştan olsun, ipek gibi yumuşar. Belki de adımı duymuştur. Bizim maceramızı benim ağzımdan işitenin yüreği demir olsa acıdan erir de gider. Bizim başımıza geleni insanlık kabul edebilir mi? Yurdunu, yuvanı, dedelerinin mezarını bırak da bu yaşta git tanımadığın bir ülkeye, cenderede yaşa. Buna Allah razı olur mu? İnsan olan insanın vicdanı bunlara, bizim çektiklerimize yüreği dayanabilir mi? Amenna, ben Türk'üm, Müslümanım. Bundan başka da bir suçum var mı? Ben ne yaptım Yunanistan'a? Ben ne yaptım Türkiye'ye? Beni bir kedi yavrusu gibi boynumdan tutup Girit'ten buraya niçin attılar? Ben soylu atlar yetiştirmekten başka Yunanlılara ne yaptım? Türklere Türk kalmaktan, Müslüman olmaktan başka bir kötülüğüm mü dokundu? Kim getirdi bu işi başımıza? Arada sırada Yunanlılarla hır çıksa da bir arada gül gibi geçiniyorduk. Bu işi başımıza Mustafa Kemal Paşa ile Venizelos getirdi diyorlar. Yok yok, yalan, yalan. Bu iş başımıza Avrupa medeniyeti getirdi. Lozan konferansında bu işi başımıza bütün Avrupa getirdi. Avrupa'nın yüreği taştan, demirden, kararı bütün Avrupa verdi. Biz yurdumuzdan, yuvamızdan etti. Yaşasın Lena. Kaçtı da adasına geri geldi. Adasında rahat ölecek, gözü açık gitmeyecek. Ben de Girit'e döneceğim. Ölürken gözüm açık gitmeyecek. Ağa Efendi'nin sesini böyle yükselttiğini şimdiye kadar kimse duymamıştı. Evlerde kimse kalmamış, herkes çınarların altına gelmiş, ayakta durmuşlar, yönlerini bağırarak konuşan, köpürmüş Ağa Efendi'ye dönmüşler, çıt çıkarmıyor, neredeyse soluk bile almıyorlardı. Lena kalabalığın önüne diz çökmüş, dizlerini vura vura ağlıyordu. Bunu gören Musa Kazım Ağa Efendi hemen sustu, dövünen Lena'ya yürüdü, onu elinden tuttu, kaldırdı. Gel Lena, dedi. Bizim eve gidelim. Sen yurdundasın. Ölünce gözün açık gitmeyecek. Kendi toprağında gömüleceksin. Ağa Efendi bu sözleri Yunanca söyledi. Lena haç işareti yaptıktan sonra o da Yunanca konuştu. Tanrı seni de tez günde yurduna, güzel Girit'ine kavuşturacak. Ağa Efendi arkasını dönünce Poyraz'ı gördü. Poyraz sapsarı kesilmiş, bütün kanı çekilmişti sanki. Poyraz'ın bu durumu Ağa Efendi'nin gözlerinden kaçmadı. Gülerek, haydi eve gidelim, dedi. Çok sevindim, büyük umut ışığı. Çok ileri geri konuştum ama ne yapayım, biliyor musun oğlum? Bu korkunç sürgün, tarihin en büyük sürgünüdür. 2 milyon insana sürgüne gitmek istiyor musun, istemiyor musun diye sorulmuyor. Bu medeni Avrupa'nın insanlığının hususi sürgünüdür. Ne olduysa oldu. Çalıştık, çabaladık, elimizden hiçbir şey gelmedi. Avrupa'nın kanunları kavidir. Zehirli gazı onlar icat etmediler mi? Sen sağ ol evladım, yüreğime su serptin. Koltuklara oturup konuştular. Ağa Efendi gittikçe dinginledi. İyi, güzel, umutlu sözler ettiler. Çiftlikte yetiştirilecek soylu atlar da unutulmadı sohbetlerinde. Bir de dışarıya baktılar ki yağmur durmuş. Hadi çıkalım, dedi Ağa Efendi. Her yer çamur, yürüyemeyiz efendim. Biz de kıyıda, çakılların üstünde yürürüz, dedi Ağa Efendi. Çınarların altına kadar yürüdüler. İsterseniz burada oturalım efendim. Olur, dedi Ağa Efendi. Yalnız kanepelerin üstü ıslak. Kızlara söyleyeyim de silsinler. Ben giderim efendim. Koşarcasına gitti dışarıdan. Zehra Hanım, Nesibe Hanım diye bağırdı. Ağa Efendi sizi çağırıyor. Zehra onun sesini duyunca balkona çıktı. Gülüyordu. Güldükçe de gamzeleri çukurlaşıyordu. Zehra aşağı indi. Poyraz'ın önünde biraz durduktan sonra çınarlara koştu. Buyur baba. Bak kızım, buralar ıslak. Bu çamurda da yürüyemeyeceğiz. Bir bez bulsak da. Hemen baba. Eve koştu. Poyraz arkasından baktı. Kendi kendine. Hay koca Allah'ım, dedi. Zehra'nın gitmesiyle, elinde bir havluyla gelmesi bir oldu. Kanepeyi sildi. Poyraz'a. Buyurun efendim, dedi. Gitti. Gene Girit'i. Girit'in insanlarını, dağlarını, ovalarını, özellikle de atlarını. Kimsecikler onların yanlarına gelmedi. Poyraz da Torosları, Uzun Yaylayı, Çukurova'yı, Akdeniz anlattı. Demek sen de Akdenizlisin. Binboğalardanım. Biz Toros dağlarına Binboğa dağları deriz efendim. Yani sen de Akdenizlisin. Öyle de sayılırız. Bizim dağlar bir hilal gibi Çukurova'yı Akdeniz'i çevirir, yeni, yani doğmuş ay gibi. Bizim adayı da Akdeniz çevirir. Ağa efendi gözlerini Poyraz'ın gözlerinin içine dikti, baktı. Poyraz arada gözlerini kaçırıyor. Bir süre önüne, ağa efendinin ellerine, çeşmeden akan suya, çınarın yapraklarına bakıyor. Ağa efendiyi döndürüyor. Ağa efendinin gözleri olduğu yerde durmuş, onun gözlerine takılıyordu. Ne yapsa, nereye baksa, gözlerinin içine dikilmiş bu çelik yeşili gözlerden kurtulamıyor. Her göz göze geldiklerinde Poyraz büyülenmiş gibi öylece kala kalıyordu. "Buyurun efendim," diyebildi kendinde olmayarak. "Sen de Akdenizli sayılırsın. İşimiz olursa sen de bizimle gelir, bizim çiftlikte kalırsın. Bildiğime göre en iyi ata binenler, en soylu atlar yetiştirenler Kafkas Çerkezleriymiş. Dünyada en çok atları sevenler de Çerkezlermiş. Anadolu'daki, Arabistan'daki Çerkezlerin hepsi de Kafkas sürgünleriymiş." "Evet efendim, sürgünüz efendim. Akdeniz kokusu her yerde aynı kokudur. Girit'te de, Çukurova'da da, Toroslar'da da, Yunanistan'da, Fransa'da, İspanya'da, Pirenelerde de aynı kokudur. Demem o ki, bize Girit'e dönme izni çıkarsa sen de bizimle birlikte gelirsin, değil mi?" Ağa efendi gözlerini yine Poyraz'ın üstüne dikti. Göz göze kaldılar. Poyraz gözlerini kaçırdı, ter içinde kalmıştı. "Girit'te seni Arap şeyhleri değil, Arap kralları, Arap emirleri. Seni orada kimse bulamaz. Unutma, Girit Akdeniz'in ortasında bir adadır. İnan bana Poyraz oğlum. Oğlum olmadı. Seni görür gelmez sana kanım kaynadı. Oğlum yoktu. Allah seni bana bir oğul olarak bu adaya yollamış. Seni bir oğuldan çok seviyor ve oğlumun bir Arap kurşunuyla ölmesini istemiyorum. Sağ olun efendim. Ben de sizi babam gibi seviyorum." Hazırlıklarını yaptılar. Birkaç gün sonra Ankara'nın yolunu tuttular. Poyraz Ankara'ya hiç gitmemişti. Yalnız onun Urfa'da Fransızlarla birlikte savaştıkları bir yüzbaşı arkadaşı vardı. Ankara'ya gelir gelmez yüzbaşıyı aradılar. Yüzbaşı onlara Ankara'nın en güzel otelini buldu. Otel Büyük Millet Meclisi'nin karşısındaydı. Onlar otele yerleştikten sonra yüzbaşı şehrin en iyi lokantasında onları ağırladı. İkinci günde otele geldi. Onlar daha uyanmamışlardı. Bekledi. Kahvaltıyı birlikte yaptılar. Yüzbaşı komutan randevu almıştı. Sevindiler. Yüzbaşı, "Abbas, kumandan seni hatırlıyor. Benim yiğit oğlum iyi mi?" dedi. Ona gerekeni söyledim. "Bana dedi ki kumandan, göğsünüzdeki istiklal madalyasını gördükçe iftihar ediyorum," dedi. "Bizim kumandan Mustafa Kemal Paşa'nın birinci has adamı." Yüzbaşı yepyeni ütülü giyitler içerisindeydi ve istiklal madalyası göğsünde parlıyordu. Randevu saat 11'de meclisteydi. Ağa efendinin İngiliz kumaşından pantolonunun ütüsü de bozulmamıştı. Beyaz gömleğine mavi, ak benekli bir kravat takmış, ayağına da yepyeni bir kundura geçirmişti. Püsküllü fesi mordu, kırçıl sakalı taranmış, bıyıkları burulmuştu. İnce, uzun, dimdik bedeniyle görende saygı uyandırıyordu. Poyraz da çok yakışıklıydı. Onun da giyimi ağa efendiden geri kalmıyordu. Madalyası lacivert ceketinin göğsünde parlıyordu. Tam 11'de komutanın meclisteki odasının kapısındaydılar. Yüzbaşı kapıyı çaldı. "Gir," diye kumandanın gür sesi duyuldu. Önde Musa Kazım ağa efendi, arkada yüzbaşı, sonra da Poyraz girdi odaya. Poyraz'ı görür görmez komutan iri gövdesi göbeğiyle masadan ayağa kalktı, iki adım attı. Poyraz hemen gitti, eline sarıldı, öptü. Musa Kazım ağa efendi de kumandana yürüdü, elini sıktı. Komutan masasına geçti, onlara yer gösterdi, oturdular. Abbas, söyle bakalım, savaştan sonra nerelere gittin?" Poyraz savaştan sonra ne yaptığını, adaya nasıl düştüğünü anlattı. Kumandan, "Köy nereye gitmiş olabilir?" diye sordu. "Bilemiyorum kumandanım," dedi Poyraz. "Niçin adını Poyraz yaptın?" "Biliyorsunuz kumandanım, Fransızlarla savaşırken hepimizin lakabı vardı. Benimkini de Poyraz koydular." "Biliyorum, senin adın Poyraz evladım. Senin adını sanırım ben Poyraz koymuştum. Dur düşüneyim, belki bulurum." Biraz düşündükten sonra, "Hah," dedi, "buldum. Sen müfrezenle bir Fransız birliğini bozmuş, bir topla bir Fransız birliğini esir almıştın. Ben de senin adına Poyraz demiştim. Madalyayı da bu yüzden ve başka yiğitliklerinden dolayı hak etmiştin." "Sağ olun kumandanım, ellerinizden öperim." Niçin ayrıldın askerlikten? Malulen tekaüt oldum. Sağ omuzumdan yararlandım. Kaburgalarım da yok. Ben istemedim ama beni tekaüt ettiler. Ederler oğlum. Arap şeyhiyle aranızda neler geçti? Bedevi kabilesi Fransızları tutuyordu. Bizden çok insan öldürdüler. Daha çok da milisleri. O hadiseyi biliyorum. Bir gece biz de o kabileyi bastık. Kıyasıya savaş oldu. Bizden çok şehit düştü. Bedevilerden de daha çok insan öldü. Çarpışma sabaha kadar sürdü. Beni ve arkadaşlarımı Bedeviler tanıdılar. Biliyorum, siz de canınızı zor kurtardınız. Biliyorsunuz kumandanım. Sonra sen kayboldun. Şeyh beni daha takip ettiriyor. Sen de adaya sığındın, değil mi? Çok güzel bir ada. Beyefendi Girit'ti, mübadil. İkide doktor geldi adaya. Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda bulunmuşlar. Adada hastane kurup Çanakkale yaralılarına bakmışlar. Bir de Baytar mülazımı Sani var. Hepsi malulen mütekaid. Çok güzel, çok güzel. Evlendin mi? Poyraz utangaç. Daha evlenmedim. Biraz daha şundan bundan konuştular. Kumandan biraz düşündükten sonra başını kaldırdı. Bir isteğiniz mi var? Diye sordu. Bir ricamız var efendim. Musa Kazım Ağa Efendi'nin bir maruzatı var kumandanım. Ben arz edeyim dedi Ağa Efendi ellerini ovuşturarak. Muhterem efendim, Yunanlılar bizi yurdumuzdan kovdular. Şunu size arz edeyim ki kovarken de bize gitmek istiyor musunuz ya da istemiyor musunuz diye sormadılar. Benim Girit'te büyük bir çiftliğim vardı. Bu 100 yıllık belki de 300 yıllık çiftliğimizde hep soylu atlar yetiştirmişizdir. Benim soylu atlarım Yunanistan'da meşhur olduğu kadar bütün Avrupa'da da meşhurdu. Muhterem kumandanım, benim her şeyim orada kaldı. Dedelerimizin, babamın, bütün sülalemin mezarları da orada kaldı. Dedelerimiz, amcalarım Girit'te savaştılar ve öldüler. Orası bizim yurdumuz. Çok kanımız aktı Girit için. Ve Yunanlılar, fol yok, yumurta yokken, bütün savaşlar bitmişken, kulağımızdan tuttular, bizi dışarıya attılar. Bu hakka reva mı? Kumandan sert ve öfkeli bir sesle, "Burası öz vatanınız değil mi?" "Tabii ki öz vatanım burası. Ben yüksek tahsilimi İstanbul'da yaptım. Biz yüzlerce yıl hiçbir zaman öz vatanımızı unutmadık. Dilimizi, dinimizi, Türklüğümüzü de unutmadık. Yalnız muhterem kumandanım, biz bu sefer savaşsız yenildik. Bu bizim çok ağrımıza gidiyor. Köpek gibi kovulduk." "Hayır, kovulmadınız." Kumandanın sesi bu sefer daha sert, daha öfkeli çıktı. "Buraya, öz vatanınıza biz sizi istedik ve sizi Yunanlılardan kan pahasına aldık." "Kovulduk kumandanım." "Hayır!" diye bağırarak, yumruğunu masaya vurarak müşekkel gövdesiyle ayağa kalktı. "Biz sizleri Yunanlıların elinden zorla aldık. Oralarda sersebil olmayasınız, hakaret görmeyesiniz diye, Yunanlı'nın ayaklarının türabı olmayasınız diye. Lozan konferansında bütün Avrupa'ya düveli muazzama ile mücadele ederek sizi öz yurdunuza intikal ettirdik. Devletimiz bu fakir halinde size yer verdi, yurt verdi, karnınızı doyurdu. Memnun değilsen arkadaş git, nereye istersen git, git. İster Girit'e, ister Fizan'a git. Bu toprağın sizin gibisilere hiç ihtiyacı yok. Bu vatan için can verenlerin aileleri ve çocukları aç ve çıplak. Yunanlıların yaktıkları köylerde, kasabalarda, şehirlerde aç ve çıplak, evsiz, barksız ve hem de aç ve çırılçıplak ölürlerken biz sizi doyurduk, giydirdik, ev verdik, para verdik, bağ bahçe verdik, çiftlik verdik. Siz daha vatanınızı beğenmiyor, Yunan uşaklığını istiyorsunuz. Kumandan yerine öfkeyle oturdu. Oturduğu koltuk sağa sola sallandı, gıcırdadı. Ağa efendinin yüzü kağıt gibi olmuş, ter içine kalmıştı. Çelik mavisi gözleri kısılıp küçülmüştü. Demek bizi, öz toprağını, cennet vatanını bırakacak, Yunanlı kardeşlerinin içine gireceksin, öyle mi? Öyle kumandan. Ben orada doğdum kumandan. Sülalemin mezarı orada. Demek Yunanlılara soylu at yetiştireceksin. Yetiştireceğim kumandan ama yaşlandım. Gelirken karım da vapurda öldü. Ölüsünü de balıklar yesin diye denize attılar. Yalnız senin mi karın öldü bu harpte? Çok insanın karısı öldü. Karıları, kızları, çocukları camilere, evlere doldurup yaktılar. Hem de senin Yunanlı kardeşlerin. O Yunanlılar benim kardeşlerim değil. O halde kime, ne için gideceksin? Sesi biraz yumuşamıştı. Biraz daha yumuşamış, yüzünün gerginliği de geçer gibi olmuştu. Kendi toprağıma, komşularıma, dostlarıma. Kumandanın birden yüzü değişti. Gene yumruğunu masaya vurdu. Kendi toprağına mı? Kendi toprağıma. Kendi Yunanlı dostlarına mı? Evler yakan, hanümanlar söndüren dostlarına mı? A efendi artık soğukkanlıydı. Gözleri, yüzü eski yumuşak, sevecen halini almıştı. Evet kumandan, onlar komşularım, dostlarım. Onların dedeleriyle benim dedem, babam dövüştüler. Birbirlerini kıyasıya öldürdüler. Harpler bitti, dost olduk. Sus artık, konuşma sen. Konuştukça beni çıldırtıyorsun. Sonra Poyraz'a döndü. Ayağa kalk küçük zabit. Poyraz hemen ayağa fırladı, gitti, kumandanın karşısında hazır olda durdu. Sen asker değil, bir döküntüsün küçük zabit. Sen asker müsveddesisin. O yakandaki madalya gözüne dizine dursun. Nankör küçük zabit. O göğsündeki mukaddes madalya, harbe girmiş çok paşada bile yok. Ben bu madalyayı fedakarane çalıştığınızdan dolayı size, emrimde çalışanlara verdirdim. Kumandan sesini sonuna kadar yükseltti. Bu madalyayı sana verdiğim gibi aldırmasını da bilirim. Layık olmayanlar, bu madalyayı hak etmeyenler bu madalyayı taşıyamazlar. Bağırtısı arttı. Taşıyamazlar, taşıyamazlar. Bu sırada kumandan Poyraz'la uğraşırken A efendi usulcacık ayaklarının ucuna basa basa aralık kalmış kapıyı açtı, dışarı çıktı, gitti, uzun koridorun öbür ucunda durdu. Bir Yunan köpeğini, Muhibbini bana getirdiğin, cennet ve öz vatanını beğenmeyip Yunan uşaklığını tercih eden bu soysuzu bana getirdiğin için seni insanlıktan derakap tard ediyorum. Bak, bak seninki kaçtı. Şehadet parmağını kapıya uzattı. Ortalığı zangır zangır titreten sesiyle defol vatan haini, çık dışarıya. Poyraz ayakları ayaklarına dolaşarak dışarıya çıktı. Koridorun ucundaki A efendiyi gördü. Yanına vardı. Ayakları daha birbirine dolaşıyordu. Başını kaldırıp da A efendinin yüzüne bakamadı. Otele konuşmadan yürüdüler. Otelin koltuklarına çöktüklerinde sırtlarında günlerce taş taşımış gibiydiler. Biraz sonra Poyraz başını güçlükle kaldırabildi. Gene A efendinin yüzüne bakamayarak "Affedersiniz efendim." dedi, başını hemen önüne eğdi. "Üzülme oğlum, bunlar böyledir. Senin kumandanın rütbesi neydi?" "Binbaşıydı efendim." "Üzülme. Ben yarın Yunan sefaretine kimseyi araya sokmadan tek başıma gider konuşurum. Belki de..." "İnşallah," dedi Poyraz. "Seni çok üzdüm oğlum. Madalyanı elinden alabilirler mi?" "Alamazlar. İsterlerse alsınlar. Ne olacak alırlarsa? Ben kanımı madalya için dökmedim ki." Sustular. Poyraz A efendinin yüzüne bakamıyor, içi alıp alıp veriyordu. Ne etmişti de Ankara'ya gelmeyi A efendiye önermiş, adamı bu hallere düşürmüştü. Yer yarılsa da yerin dibine geçseydi. Böyle bu utançla yaşamaktansa ölmek daha iyiydi. Zehra'nın yüzüne nasıl bakacaktı? A efendi olgun insandı. O bağışlardı. Arada sırada göz ucuyla A efendiye bakıyor, bu solgun, bu iyice yaşlanmış, dünyaya küskün yüzü gördükçe yüreğinden kan gidiyordu. Bundan sonra ne yapacak, ne edecekti? İnsanlarla, Zehra'yla nasıl konuşacaktı? Ama komutan onu A efendiden daha çok aşağılamış, yerin dibine batırmıştı. A efendi kendisinden daha çok benim için üzülüyor. Poyraz kendisini yer bitirirken kapıdan asık, bitkin yüzüyle yüzbaşı göründü. Ayağa kalktılar, el sıkıştılar, yüzbaşıya yer gösterdiler. "Keşke sizi o adama götürmeseydim." Kumandan konuştukça başımdan kaynar sular döküldü. Baktım elimden bir kaza çıkacak, dayanamadım. Baktım başınıza daha büyük işler açacağım, oradan kaçtım. Buraya geldim, oturup sizi bekleyemedim. Yürümeye başladım, buradan istasyona, istasyondan otele gittim, geldim. Sizden affedilmemi dilerim. Evladım yüzbaşı diye başını ağır ağır kaldırdı efendi. Bizden hiç af dileme. Benim başımdan neler geçti buraya geldim geleli. Ne ben söyleyeyim ne sen duy. Bu gözler neler gördü. Bu kulaklar neler duydu adaya gelinceye kadar. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.